Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz inşallah. Bugün geçen programın devamı olarak öğüt verirken ölçülü olmak bölümünden devam edeceğiz inşallah. Riyaz-ı Salihin'in 701. rivayetine geldik. An Ebil Yakzan Ammar İbni Yasir radıyallahu anhuma. Ebu Yakzan künyesi Ammar bin Yasir, meşhur bildiğimiz sahabi Ammar radıyallahu anh. Gale diyor ki, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Şöyle buyuruyordu. İnne tuğle salatir raculi ve kısarı hutbetihi, bir kişinin namazının uzun, hutbesinin kısa olması. Ve innetün min fıkhihi, onun fıkhını gösteren bir durumdur. Fe atilus salate ve aksırul hutbete, namazları uzatın, hutbeleri kısa tutun. İnsanlar çok konuşmayı pek sevmez. Yani konuşmayı sevse de konuşulmayı çok sevmez. Dolayısıyla meramını kısaca anlatmakta fayda var, uzatmamakta fayda var. Bu insanın akıllı olduğunu gösterir. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Fıkhının, anlayışının, dini anlamasının, dini bilgisinin yüksek olduğunu gösterir. Anlayışlı bir insandır bu. Ammar bin Yasir radıyallahu anh kimdir? Ammar bin Yasir aslen Yemenli olup künyesi Ebul Yakzan'dır. Yakzan'ın babası. Yani uyanık, Yakzan uyanık demek. Çocuğun ismini demek uyanık koymuş. Yani. Babası Yasir kaybolan kardeşini aramak için Yemen'den Mekke'ye geldi. Yasir'in kardeşi kaybolmuş, Mekke'ye gelmiş. Bir Mekkelinin cariyesi olan Sümeyye ile evlenerek oraya yerleşti. Yani orası merkez. Nasıl olsa dönüp dolaşıp buraya gelir diyor kaybolan kardeşim hayattaysa. Nasrettin Hoca'nın mezarın kapısına gitmesi gibi. Hani hırsız başka tarafa kaçmış. O da mezarlığa doğru koş. Diyorlar ki hoca, hırsızın arkasından koşmuyorsun da mezarlığa gidiyorsun. Diyor ki en sonunda dönüp geleceği burası. Nereye gitse diyor, sonunda ölecek, getirecek de buraya. Dolayısıyla Kabe öyle bir yer, yani merkez, herkesin hacca gittiği yer. O zaman da tabii ki cahiliye döneminde de hac yapılıyor, bozulmuş bir şekilde, bir kısmı doğru bir kısmı yanlış, karışık vaziyette hac yapıyor insanlar. Yasir de oraya gitmiş ki hacca gelir kardeşim diye, veya ticaret, orası hem ticaret merkezi olmuş hem hac merkezi olmuş. Bu evlilikten doğan Ammar Resulullah'a inanan ilk 7 kişiden biriydi. Annesi ve babası da ilk Müslümanlar arasında yer aldılar. Kendilerini koruyacak kimseleri olmadığı için Kureyşli müşriklerden çok zulüm gördüler. İnsanlar, imansızlar, inançsızlar gerçekten zalim oluyor. Bu insan diyor Yemen'den gelmiş, burada akrabası yok. O zaman eziyet ediyor ama Mekkeli olup da akrabası olanlara dokunamıyor. Yani bu zalimler ancak güçten anlıyorlar. Dolayısıyla bu zalimler de eksik olmayacağına göre Müslümanların da devamlı güçlü olması gerekiyor. Yoksa merhamet bekleyemezsin kafirden. Hak, adalet hiç bekleyemezsin. Konuştuklarına bakma, işte hak, adalet, insan hakları falan konuşuyorlar ama ondan kastettikleri kendi hakları, yani bizim haklarımız demek istiyorlar. Kendilerinin dışında kimseye ne hak, ne hukuk, ne kanun, ne kural, ne merhamet, ne acıma, hiçbir şey maalesef göstermiyorlar. Bu ta baştan beri böyle olmuş. İnsanın fıtratı bu. İmandan uzak, dinden uzak insan böyle oluyor. Onları durdurmak için de Müslümanların kuvvetli, güçlü olması gerekiyor. Ebu Cehil tarafından işkenceyle öldürülen annesi Sümeyye, İslam'ın ilk kadın şehididir. Bakın, eziyetle, işkenceyle öldürülüyor, kimse bir şey demiyor. Gücü yok, koruması yok diye. Babası da aynı gün şehit edilmiştir. Hicretten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla yani Ammar radıyallahu anh ile Huzeyfe bin Yeman'ı kardeş ilan etti. Muahat, kardeşleştirme hadisesinde. Mescid-i Nebevi'nin yapımı sırasında onun büyük bir gayretle çalıştığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Vah Ammar, kendisini asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler." buyurdu. Bir mucize, gelecekle ilgili bir haber verdi Efendimiz. Ammar radıyallahu anh, kerpiç taşıyorlar tabii ki. Kerpiç nedir? Tuğla gibi topraktan yapılmış, kurutulmuş tuğla diyelim. Onunla ev, mescit yapılıyor. Herkes birer tane taşırken Ammar radıyallahu anh ikişer ikişer taşıyor. Birisini kendim için, birisini Resulullah Efendimiz için taşıyorum diye. Efendimiz diyor ki sen de birer birer taşısan kardeşlerin gibi. O diyor ki ya Resulallah, ben birisini sizin için, birini kendim için taşıyorum. Gücüm yetiyor diyerek böyle devam ediyor. Efendimiz de vah Ammar'a diyor. Onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar Resul-i Ekrem'in katıldığı bütün savaşlara iştirak etti. Hazreti Ömer devrinde Kufe valiliği yaptı. Kufe valiliği. Yani kölelikten, annesi köle diyelim, böyle İslam bu tür insanları bakın alıyor, ta gerektiği eğer layıksa vali yapıyor. Devlet başkanı yapıyor. Ve çeşitli bölgelerin fethinde bulundu. Hazreti Ali devrinde yapılan Cemel ve Sıffin savaşlarında onun saflarında yer aldı. Hazreti Ali yanında. Sıffin'de Hazreti Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken 93 yaşında şehit edildi. Allah Allah, 93 yaşında yaya birliklerinin kumandanı. Atlı da değil yani, yaya. Yaya birliklerinin, süvari birlikleri değil, yaya birliklerinin kumandanı, savaşıyor 93 yaşında. Hiçbir namazını kazaya bırakmadığı rivayet edilen ve İslam tarihinde ilk defa evinin bir bölümünü mescit olarak ayıran Ammar bin Yasir radıyallahu anh'tir. 62 hadis rivayet etmiştir radıyallahu anh. Açıklamalar: Ammar bin Yasir'in naklettiği hadis neydi? Resulullah Efendimiz buyurdu ki bir adamın namazı uzun, hutbeyi kısa tutması onun fıkhının alametlerindendir. Fakih, anlayışlı, dini iyi bilen bir insan olduğunu gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesin buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadisin açıklamasına geliyoruz. Bir önceki hadisimizin ravisi olan Ebu Vail'in anlattığına göre Ammar bin Yasir özlü bir hutbe okumuştu. Konuşmayı zevkle dinleyen Müslümanlar ona künyesiyle hitap ederek, "Ebul Yaksan, çok güzel konuştun. Hutbeyi biraz daha uzatsaydın iyi ederdin." dediler. Ebu Vail de ne demişti? İbn Mesud Hazretlerinin kendilerine perşembe günleri hafta bir konuştuğunu, kendisine daha çok konuşsan diye talep ettiklerinde, "Peygamber Efendimiz de bize böyle seyrek konuşurdu. Konuşmaya istekli olduğumuz vakitleri kollardı." diye nakletmişti Ebu Vail. Bu sefer aynı Ebu Vail Ammar bin Yasir'den naklediyor. Kufe'nin alimlerinden de Ebu Vail'de, Ammar bin Yasir'de Kufe'de valilik yapmıştı. Demek ki bunlar Hazreti Ali Efendimiz oraya merkez edinmişti. Orada bulunan yakın arkadaşlar bunlar. "Ebul Yaksan, çok güzel konuştun. Hutbeyi biraz daha uzatsaydın iyi ederdin." diyorlar Ammar bin Yasir'e. O zaman Ammar radıyallahu anh konuşmasını neden gerektiğinden fazla uzatmadığını açıklıyor. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini, fakih, anlayışlı birisi olduğunu gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Çünkü öyle sözler vardır ki insana adeta büyüler. Yerinde söz söylersen," diyor, "o söz insanı büyüler." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte namaz ile hutbenin birbirine nispetle uzunluğu ve kısalığı konusunda bir fikir vermektedir. Sadece bu hadise bakarak uzun namaz kıldırmanın caiz olduğu söylenemez. Zira diğer bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın." buyurmuştur. Demek ki yerine göre hareket etmek, duruma göre hareket etmek gerekiyor. Bazen namazı da kısa kesmek gerekebilir ama konuşmayı hiç uzatmamak lazım. Aynı konuya dair diğer bir hadis-i şerifte de Allah'ın Resulü'nün uzun kıldırma arzusuyla namaza başladığı halde bir çocuk ağlaması duyunca arka saflarda bulunan annesinin üzüleceği düşüncesiyle namazı kısa kestiğini okumuştuk. Bu sebeple imam cemaatinin durumunu dikkate almalı ve namazı yeterinden fazla uzatarak kimseyi bıktırmamalıdır. Hutbeler namaza göre daha kısa olmalıdır. Bunun için de hatip okuyacağı hutbeye özen göstermeli, söyleyeceği sözleri iyi seçmelidir. Yani lüzumsuz boş sözleri ayıklayarak tam gerekli yerinde olan dolu dolu cümleleri güzel bir şekilde ifade edip inerse ona yeterli olur. Böyle yapılmadığı için de bazı hutbeler gereğinden fazla uzun olmakta, cemaati bıktırmakta, bazılarını o camiye geldiğine, geleceğine pişman etmektedir. Günümüzde de maalesef iş yerlerinde problem var. Cuma saatine mesai denk geliyor. Cuma saatine fazla izin vermek istemeyenler var. Bu konuda problem çıkaranlar var. Dolayısıyla camiye gelen bir insan hemen bir an önce farzı kılayım da işe yetişeyim, laf gelmesin diye böyle tedirgin bir şekilde beklerken İmam Efendi'nin de hutbeyi böyle lüzumsuz yere uzatması gerçekten çok sıkıcı, çok yersiz bir davranış oluyor. O insanları da perişan ediyor. Belki gelecek hafta Cuma'dan mahrum ediyor o insanları. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in bütün hutbeleri kısa, özlü, bu sebeple de çarpıcıydı. Ammar bin Yasir Resulullah'ın bu sünnetine uyduğu için cemaat onun konuşmasına doyamamıştı. Veda hutbesine bakıyoruz mesela. Diyelim ki bugünkü bizim cuma hutbeleri kadar bir uzunlukta ama Efendimiz o veda hutbesini bir defada okumamış. Farklı yerlerde kısım kısım okumuş. Onları bir araya getirerek derleme bir şekilde o şekilde çok hale geliyor veda hutbesi. Dolayısıyla Efendimizin konuşmaları daha veciz olduğunu buradan anlayabiliriz. Hutbeden maksat cemaati söze doyurmak olmamalı. Her şeyi burada öğreteyim değil. Onları bir sonraki hutbeyi dinlemeye arzulu şekilde göndermelidir. O zaman gerekli olan zamanın, günün konusunu ifade etmek, kısaca anlatmak gerekir. Uyarmak açısından daha çoğunu isteyen hutbeden sonra gelip sorsun veya gelecek haftaya beklesin. Kendilerini haklı çıkarmak isteyenler veda hutbesinin uzun olduğunu söyleyebilirler. Ancak bugün bize ulaşan şekliyle veda hutbesi Resulullah Efendimizin o ilk ve son haccı sırasında muhtelif yerlerde yaptığı konuşmaların bir araya toplanmasından meydana gelmiştir. Hocalarımız da aynı şeyi ifade ediyorlar. Nebi Muhterem Efendimizin namazı da hutbesi de normal uzunlukta idi. İmam ve hatiplerimiz bu ölçülere uymalı, Allah'ın kullarını Allah'ın evinden usandırmamalıdır. Hadisten öğrendiklerimiz, imam ve hatipler namazı ve hutbeyi sünnet ölçüsüne uygun şekilde ifa etmelidir. İki namaz ile hutbe mukayese edildiği zaman asıl ibadetin namaz olduğu görülür. Hutbe insanı namaza ve diğer kulluk görevlerini hazırlayan bir öğüt ve hatırlatmadan ibarettir. Riyazu Salih'in 702. hadisine gelmiş olduk. Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen yarhamukallah dedim. Namazda ilk zamanlarda böyle cevap veriyorlarmış. Daha sonra Efendimiz namazda kanit olun, huşulu olun, sükunetli olun buyurarak bunu değiştiriyor. Tabi bu sahabi demek ki önceki hali bildiği için birisi aksırınca yarhamukallah diyor. Cemaat de bana dik dik bakmaya başladı. Tedricilik var ibadetlerde. Namaz da böyle şu anda kıldığımız hale tedricen gelmiş. Demek ki o zaman birbirlerine bakıyorlarmış. Cevap veriyorlarmış. Saf tutmuyorlarmış mesela. Ve saffet saffe ayet-i kerimesi gelince Efendimiz biz de melekler gibi saf tutalım buyuruyor. Dolayısıyla namazda cihatta saf başlıyor. Yani demek ki namazda böyle yavaş yavaş kademe kademe kemale ermiş. Cemaat dik dik bakıyor. Bunun üzerine vay başıma gelenler yahu bana niye öyle bakıyorsunuz deyince de ellerini uyluklarına vurmaya başladılar. Sus, niye konuşup duruyorsun manasında. Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım ama yine de sustum. Yani niye beni susturuyorsunuz diye kızıyor sahabi ama yine de sustum. Anam babam Resul-i Ekrem Efendimiz'e feda olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir öğretici, muallim görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de kırıcı söz söyledi. Namazı kıldır bitirince bana bu ibadetin adı namazdır. Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz. Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir buyurdu. Veya buna benzer bir söz söyledi. Ben de ya Resulallah ben yeni Müslüman oldum. Allah Teala İslam'ı gönderdiği halde hala kahinlere gidenlerimiz var dedim. Yeni Müslüman olduğu için. Bilmiyor tabii ki, ona göre yeni yeni öğreniyor. Hala kahinlere gidenler var ya Resulallah, onlara ne diyeceğiz diyor. Bana sen kahinlere gitme buyurdu. Kahinler üçkağıtçı insanlar, gaybden haber verdiklerini zannederek, iddia ederek insanları aldatıyorlar. Bugün de çok sayıda var bunlar. Adı kahin değil ama hoca diye geçiyor bir de. Yani hocalıkla hacılıkla alakası olmadığı halde böyle pek çok insanlar var. İnsanları aldatan, kapılarında böyle insanların sıraya girdiği. Bunlara gitmesen buyuruyor Efendimiz. Ben tekrar aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var dedim. İslam'da uğursuzluk da yoktur. Bunlar demek ki yeni yeni duyuyor, öğreniyor sahabi. Soruyor Efendimiz, bu onların gönüllerinde hissettikleri bir duygudur uğursuzluk. Bu duygu onları işlerinden alıkoymasın. Ya bunu yaparsak uğursuzluk olur, şu zaman uğursuzdur, şu eşya uğursuzdur, bunu yapmayayım. Ya bu diyor kendi uydurdukları bir şey, bu onları işlerinden alıkoymasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muaviye bin Hakem es-Sülemi. Muaviye Beni Süleym kabilesinde oturur, zaman zaman Medine'ye gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşürdü. Yukarıdaki hadisin devamından öğrendiğimize göre onun koyunlarını güden bir cariyesi vardı. Kızcağız bir gün koyunlardan birini kurda kaptırdı. Bunu duyan Muaviye ona çok kızdı ve yüzüne fena bir tokat vurdu. Sonra da yaptığını pişman oldu. Resul-i Ekrem ile sohbet ederken bu konuyu da anlattı. Peygamber aleyhisselam ona yaptığının haksızlık olduğunu söyleyince ya Resulallah o halde cariyeyi azat edeyim mi diye sordu. Resul-i Ekrem de hele sen onu bana bir getir buyurdu. Muaviye de hemen gidip cariyeyi alıp getirdi. Peygamber aleyhisselam cariyeye Allah nerede diye sordu. O da gökte dedi. Resul-i Ekrem tekrar sordu. Ben kimim? Cariye Resulullah'sın dedi. O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz Muaviye'ye dönerek onu azat et. Çünkü müminedir buyurdu. Muaviye de onu azat etti. Yani bir tokat sebebiyle bir insan hürriyetine kavuşuyor. O zaman için tabii ki bir kölenin, bir cariyenin ücreti çok yüksek paralarla, o kadar parayı gözü görmüyor demek ki. Kefar yeter ki bu kul benden hakkını istemesin, hakkını helal etsin, yeter ki ben sıkıntıya girmeyeyim, para önemli değil diyerek onu azat ediyor. Böyle çok olay var sahabe arasında. Hayat hakkında fazla bilgi bulunmayan Muaviye bin Hakem radıyallahu anh 13 hadis rivayet etmiştir radıyallahu anh. Açıklamalar: Muaviye bin Hakem İslam'ı biraz geç kabul etmişti. Bu sebeple namazda konuşmamak gerektiğini henüz öğrenememişti. Bununla beraber aksırdıktan sonra elhamdülillah diyen kimseye Allah sana merhamet etsin anlamında yarhamukallah deneceğini biliyordu. Namaz kılarken yanındaki sahabi aksırınca ve belki de elhamdülillah deyince Muaviye ona yarhamukallah diye dua etmişti. Namazda birinin Sübhanallah diye ikaz edilebileceği hususu bu olayın meydana geldiği tarihte henüz bilinmiyordu. Bu sebeple ashab-ı kiram Muaviye bin Hakem'i namazda konuşulmayacağını anlatmak için ellerini uyluklarına vurarak ikaz etmişlerdi. Ne yazık ki o namaz edebini henüz öğrenemediği için arkadaşlarının bu tutumunu yadırgamış, bundan dolayı da hatta üstüne hata yapmıştı. Muaviye'nin vallahi Resulullah beni ne azarladı, ne de dövdü, ne de kırıcı söz söyledi sözü hem takdir hem de bir itiraftır. Zira o aradan yıllar geçtikten, namazın önemini kavradıktan, hatta Allah'ın Resulü'nün namaz gözümün nuru kılındı buyurduğunu öğrendikten sonra yaptığı hatalar sebebiyle esasen azarlanmayı hak ettiğini, fakat onun bu hataları kasıtlı olarak yapmadığını gören Resulullah'ın kendisini bağışladığını anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslüman olan, dini yeterince öğrenme fırsatı bulamayan kimselere karşı hep musamahalı davranmıştır. Yaptıkları hata ne kadar büyük olursa olsun onları hoş görüp bağışlamıştır. Onun Muaviye'yi yanına çağırıp şu namazın ne demek olduğunu sükunetle anlatması ve yaptığı hatadan dolayı başkalarının yanında onu incitecek bir şey söylememesi pek ibretlidir. Zaten Muaviye'ye en fazla tesir eden ve onu Resulullah'a hayran bırakan davranış da onun bu tavrı olmuştur. Daha sonra Muaviye zihnini kurcalayan iki konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bunlardan biri cinlerin yardımıyla veya sahip oldukları yeteneklerle ileride olacakları bildiklerini iddia eden kahinlere inanıp inanılmayacağı idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onlara gitme buyurdu. Bir Müslümanın cincilere inanmaması gerektiğini öğretti. Kahinlere, falcılara ve gaybden haber verenlere gitmenin İslam'da yasaklandığı konusu, uğursuzluk meselesi de bu bahsin hemen peşinden gelen diğer hadislerde ele alınıp açıklanacaktır ilerideki hadislerde. Yani demek ki gaybden haber vermek, falcılık, kahinlik ve uğursuzlukla ilgili konular Riyaz-ı Salih'ine gelecek inşallah. Bu hadisin devamında bulunduğu halde burada zikredilmeyen bir konu yere çizgiler çizerek istikbali keşfetme demek olan remilcilik konusu orada görülecektir. Gelecekteki açıklamalarda. Falcılıkta kazanılan bir para karşısında Hazreti Ebubekir'in tutumu daha önceki bir hadiste dikkate şayan bir olay içinde görülmüştü. Falcılıktan para kazandığını söyleyen hizmetçisinin getirdiği yiyeceği yemişti Hazreti Ebubekir. Onu çıkardı. Falcılıktan kazanılan paranın helal olmadığını göstermişti. Hadisten öğrendiklerimiz, bir, Peygamber Efendimiz insanların gönül dünyasına değer veren ve kimseyi kırıp incitmeyen mükemmel bir muallim idi. İki, namazda dünya kelamı konuşmamak ve kendini ibadete vermek gerekir. Üç, kahinlere cinlerin yardımıyla gelecekten haber verdiğini iddia edenlere asla gitmemeli ve onlara değer vermemelidir. Dört, uğursuzluğa asla inanmamalıdır. Zira uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuzluk konusuna inanmamak gerekiyor. 703. hadis-i şerif, İrbaz bin Sariye radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı diyerek devamı ve tamamı sünneti koruma bahsine geçen hadisi rivayet etmiştir. Uzunca bir hadis-i şerifti bu. Görmüştük. Burada bizim için önemli olan bir cümlesi önemli demek ki. Resulullah Efendimiz bize tesirli bir öğüt verdi. Kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasından pek duygulanan ashab-ı kiram ondan kendilerine bir tavsiyede bulunmasını istemişlerdi. Allah'ın Resulü de onlara başlarındaki idareciye itaat etmelerini tavsiye etmiş. İleride pek çok anlaşmazlıklar göreceklerini hatırlatarak o zaman var güçleriyle sünnete sarılmalarını, din diye sonradan ortaya çıkan her kötü hareketten, bid'atten kaçınmalarını tavsiye etmişti. Bu hadisin devamında oldukça geniş bir şekilde açıklanan ve kendisinden muhtelif sonuçlar çıkarılan hadis-i şerif bir daha okunmalıdır. Riyaz-ı Salih'in 159. hadis-i şerifi tekrar bakabilir dinleyicilerimiz. İmam Nevevi merhum görüldüğü üzere hadis-i şerifin tamamını vermemiş, konumuzla ilgili olan baş tarafını zikretmekle yetinmiş ve böylece Resulullah Efendimiz'in konuşmalarının gönülleri titretecek derecede duygu yüklü ve son derece ölçülü olduğunu hatırlatmak istemiştir. Tekrardan kaçınmak için konuyla ilgili cümleyi nakletmiş İmam Nevevi. O da nedir? Kısa, öz, etkili, tesirli konuşmaya çalışmaktır kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hep daima daha hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.